Burcu Biçer'le Spor Gündemi.
Günaydın Burcu, merhaba.
Günaydın, merhabalar.
Günaydın.
Günaydınlar.
Biraz değişik bir şekilde başladık. Konuklarımız da var, artık sende top.
Evet, ben çok heyecanlıyım. Öncelikle belirteyim. Bu hafta iki tane konuğumuz var. Eclipse belgeselinin, spor belgeselinin yönetmenleri İpek Kent ve Efe Öztezdoğan. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz stüdyoda bayağı kalabalığız bugün.
Evet.
Evet, yoğun bir durum var ama...
Evet,
biz stüdyodayız bugün zaten. Uzun zamandan beri.
Evet, şimdi neden dönenceyle girdik? Aslında bugün anlatacaklarımızın başlangıcıyla ilgili bir bilgi olsun diye. Şimdi aslında belgeselle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonra Efe ve İpek'le konuşacağız. İzmir'den 5 jimnastikçi tarihi bir başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanır. Ancak karşılarına eşi benzeri görülmemiş bir engel çıkar. Covid-19. Pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez ertelenen olimpiyatlarda hayallerine tutunup Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını alabilmek için karantina, deprem, sakatlıklarla geçen zorlu bir yılın üstesinden gelmeye çalışırlar diye tanımlanmış bir belgesel var. Türkiye'de bir jimnastik belgeseli çekildi. A milli takımının jimnastikçilerimizin, evet, milli jimnastikçilerimizin anlatan, hem pandemi sürecini anlatan, olimpiyata hazırlık sürecini anlatan Eclipse adında bir belgesel çekildi. Bu sporculardan da hemen bahsedeyim. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş Şanlı ve Adem Asil yer alıyor bu belgeselde. Şimdi çok geleneksel ve klişe bir olarak bu belgesel nasıl ortaya çıktı? Kısacık bir alalım sizden, daha sonra konuşalım.
Bu belgesel, biz aslında ekip olarak böyle biraz daha kurmacayla ilgilenen bir ekibiz. Ve bir yandan da aslında spor bizim çok ilgi alanımıza giriyor. Yani kişisel olarak spor seyretmeyi çok seviyoruz. 2008 yılında ekibimizin kaptanı diyelim Alper Maral'la birlikte biz Pekin olimpiyat oyunlarını seyrederken işte bazı sporcuların hikayelerinin ne kadar dokunaklı olduğunu gördük. Bir yandan da kendi aramızda Türkiye'de hani spor kültürüne dair bir şeyler yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Oradan da biz hani kendi mesleğimiz sinema olduğu için hani film yapabiliriz, bununla ilgili hikayeler araştırabiliriz, insan hikayeleri anlatabiliriz diye düşündük. Ve Rings in Color'ı kurduk orada. Rings in Color aslında bir kulüp gibi, yani herhangi bir prodüksiyon şirketi ya da bir şey değildi ve buna insanlar dahil olmaya başladı. Yani hepimizin böyle birazcık kişisel spor hikayeleri de var. Mesela işte ben böyle tenisçi bir aileden geliyorum ve çok başarılı dedem de babam da. Ben 3. nesil ve başarısız bir sporcuydum. Böyle hayalperestim ve ailenin yüz karasıydım diyebilirim başarı oranı olarak. Dolayısıyla ne kadar zor bir şey olduğunu böyle çok kendimden biliyordum. İşte Alper aslında serbest dalışla uğraşıyormuş. Bir yandan da müzisyen ve hani bir yerde şey demişler, yani kulakların için hani ya dalgıç olursun ya da müzisyen olursun diye, o da müziği seçmiş gibi böyle. Küçük küçük herkesin kendi tırnak içinde başarısızlık hikayeleri vardı ama herkes böyle kendi üzerinde aslında sporun ne kadar adanmışlık gerektirdiğini biliyordu. Dolayısıyla ekibe yavaş yavaş işte Meryem Yavuz görüntü yönetmenimiz dahil oldu. Osman Bayraktaroğlu işte kurgucumuz dahil oldu. İşte Canereler, Banu Yelkavan, gazeteciler dahil oldu. Ve biz hikayeler araştırmaya başladık. Oradan da ilk aslında Göksu'nun 2012'de Londra'ya gitme hikayesini çekme şansı elde ettik. O da 2012'de oldu.
O da muhteşem bir şey. Muhteşem bir belgesel.
Teşekkür
gerçekten.
Ederiz. Sonra Sabahattin Olago'nun, o da 3 kez kış olimpiyatlarına gitmeyi başarmış kayakla koşucu bir sporcu. Onun hikayesini çektik Olago diye. Bunlar hep kısa filmlerdi, yani yaklaşık 4-5 dakikalık filmlerdi ve hep böyle uzun bir şey yapma hayali de kuruyorduk. Oradan işte aslında bu hikayeye geldik. Çok uzun süre bu çocukları da aslında daha küçüklüklerinden beri sporcularımızı takip ediyorduk. Hani onlardan bir başarı geleceğini bekliyorduk. Biz çekmeye karar verdiğimizde aslında 2018'deydik ve daha işte İbrahim dünya şampiyonu olmamıştı, Ahmet dünya ikincisi olmamıştı. Ama işte prodüksiyonel zorluklar gibi şeyler yüzünden 2019'un sonunda aslında çekmeye başladık. Sonra da pandemi oldu ve bir anda bambaşka bir şeye evrildi.
Tam aslında çok özür dilerim. Böyle buna nasıl karar veriyorsunuzu soracaktım. Yani jimnastikçiler gerçekten büyük potansiyele sahipler uzun zamandır. tam bir başarı odaklı bir süreç izlemediğiniz için, daha önce konuştuğumuz için biliyorum. Ama hani biz bunu çekelim. Jimnastikçi, işte Göksu, bahsettiğiniz kayak filmi. Hani o süreçte nasıl bir karar süreci yaşıyorsunuz?
Aslında birden fazla insanı takip ediyoruz ve bir film çekebilmek için bir sürü şeyin, hani böyle gezegenlerin aynı hizaya girmesi gerekiyor. Hani bütçe bulmanız gerekiyor, destek bulmanız gerekiyor, bazen sponsor bulmanız gerekiyor. İşte onu çekeceğiniz sporcunun hani buna sıcak yaklaşması gerekiyor. Bunlar denk geldiğinde oluyor. Hani birden fazla şey deniyorduk. Hani burada hani denk geldi bunlar ve o şekilde başladık. Yoksa hani rasyonel, ayağa yere basan işler olmak zorunda. Hani böyle çok fazla hayalperest yaklaşamıyorsunuz. Çünkü film çok uzun ve çok zor ve çok pahalı bir süreç.
Evet.
Hele uzun metraj, deneyimledik de burada, belki İpek de bir şeyler söyler. 5 yıla yakın sürdü. İşte 300 saat footage'ımız vardı. Yani 2 yıl çektik, 3 yıl kurguladık. Böyle çılgınca bir süreç.
Neler yaşadın İpek? Anlat bize.
Ya 300 saati... bir saate mi indirdiniz?
Evet, 299 saat çektiğim şeyi attık.
79 dakika oldu.
İnanılmaz bir şey. Evet. Bir saat 20 dakika falan yani, öyle mi?
Bir saat, evet.
Evet.
20 dakika.
Evet, yani vallahi kolay gelsin, ne diyeyim.
Çok... Bir saat 20 dakikada nasıl bir saat 20 dakika yani, evet, o kadar evet. Güzel ki.
Ben sadece işte o ilk teaser'ını yollamışsınız, evet. Onu seyrettim ve çok etkileyici bulduğumu söyleyeyim yani.
Zordu ya, atmak çok zordu. Özellikle bir de 6 karakter var filmde. O bir, hani her birine bir film yapabilecek kadar malzememiz var aslında bizim. Evet. Hani bayağı seri, bir ara düşünüyorduk. Dizi mi yapsak acaba falan diye. 6 bölümlük. Uzun ve zorlu bir kurgu şeyi oldu. Dönemi.
Aynı zamanda Alper Maral da benim üniversiteden hocam olur. Onun işin içinde olduğunu çok uzun yıllardır ben de biliyorum. Ona da selam söyleyelim buradan.
Evet.
Bu dönence fikri peki nasıl oldu? Yani Alper Hoca anlatmıştı ama biraz da sizden dinleyeyim bunu.
Yani dönence birazcık şey. Yani olimpiyat böyle aslında sürekli birbirini tekrarlayan, arka arkaya tekrarlayan bir süreç. Bu arada olimpiyat kavramı bizim için bayağı değerli bir şey. Çünkü biraz da yanlış bilinen bir şey. Olimpiyat meşalesinin sönmesiyle başlayıp yanmasına kadar geçen 4 senenin adı. Ondan sonra bizim normalde olimpiyat dediğim şey olimpiyat oyunları ve o 4 senenin kutlaması olan 15 gün aslında. Biz hep diğer projelerde bu olimpiyat kavramına odaklanıyorduk. Yani aslında o arada geçen sporcuların hazırlandığı süre ve bizi çok acayip bir şey, inanılmaz hikayeler yaşanıyor, sakatlıklar oluyor, hayal kırıklıkları oluyor, işte mücadele oluyor, bir sürü şey oluyor ve orada o sporcuların karakterleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir yandan da 4 senede bir tekrarlanıyor. Mesela pandemi olduğu için bir tanesi 5 sene, bir tanesi 3 sene oldu. Bir yandan da güneş tutulması da buna benzeyen bir şey. Sürekli tekrarlanıyor. Bir yandan da şeyi vardı. Yani bu eklips, işte dönence, böyle aslında ekinoks demek tabii dönence ama kendini tekrarlayan ve üst üste örtüşen şeyler olması bize hani çok çekici geldi. Hani çok spoiler vermeyelim ama filmin hani sonunda da aslında birazcık bu döngüyle ilgili bir şeyler var. Böyle bir yerden çıktı aslında,
evet.
Dönenceye gitme.
Çok güzel olmuş. Ben filmi 24...
Filmin adı ne?
Eklips.
Eklips değil mi?
Evet, evet.
Bir kez daha söyleyelim.
Evet, filmi ilk izlediğimde ve gerçekten 10. saniyesinde falan böyle biraz ağlamaya başladım. dönence çünkü benim için de çok ayrı bir yerde bir parça. Belgeselde benim yıllardır jimnastikle ilgili böyle bir somut çıktısı olmasını istediğim bir alandı. İpek ve Efe bunu gerçekten çok iyi bir şekilde yaptılar. Peki biraz aslında jimnastik takımından da biraz bahsetmek gerekiyor. Ferhat Arıcan bu süreci hem... Şimdi Efe bahsetti, bir olimpiyat sürecini sadece bir spor aktivitesi olarak aslında yaşıyorsunuz o hazırlık sürecini ama 2020 Tokyo'ya giderken sporun dışında çok başka dış etkenlerden de etkilendi sporcular. Tarihinde ilk kez olimpiyat iptal edildi, ertelendi. 2021 yılında yapıldı Tokyo Olimpiyatı ve pandeminin aslında sporcuların mental sağlığını nasıl etkilediğini de biraz değiniliyor burada ve 6 ayrı sporcu üzerinden değiniyorsunuz buna. Burada birazcık sporcuların hem spora odaklanmasını görüyoruz, hem de çevresinden nasıl izole bir şekilde yaşayabildiklerini görüyoruz. Şimdi İzmir depremi yaşandı, pandemi bir süreci vardı ve orada yaşananların travmatikliği diyeyim, sporcuları madalya odaklı bir şey. Olimpiyat sonuçta madalya odaklı bir organizasyon. Ondan çıkarıp nasıl mental sağlıklarını koruduklarını, çevreye ve ülke adına bir şey yapmaya odaklandıklarını görüyorsunuz. Ve gerçekten çok yalın bir ortam sağlamışsınız filmi, belgeseli çekerken. Sporcularla iletişiminiz nasıldı? Ferhat, Ahmet, Adem, Nazlı, bunlar hep şey... Nasıl diyeyim, milli sporcu olma yolunda gerçekten başarılı ve kusursuz olmaya çalışan sporcular.
İletişimimiz yani ilk başta tabii şeydi, bir süre alışmaları zaman aldı bize. Önce hiç kamerayı çıkarmadan bir iki ay falan oturduk salonda. Bizi bir şekilde alışmalarını bekledik. Ondan sonra çok yakın olduk ama hani bir noktada şey, biz hiç soru sormuyorduk zaten. Serisini yapıyor, geliyor mesela. İşte şöyle oldu, böyle oldu, anlatıyor.
Jimnastikhanede oluyor olay.
Evet, evet.
Jimnastik salonu.
Ne güzel bir tanım oldu, jimnastikhane. Evet, salonda. Hep salondalar zaten. Biz de oradaydık, evet, onlarla beraber. Onlar böyle içini dökmeye başladı aslına bakarsanız. Orada da şeyi de anlamış olduk. Ne kadar yalnız ve zor bir hayat yaşadıklarını da anlamış olduk. Pandemi dışında da zor. Hı hı. Yani kamp dediğiniz şey, mesela atıyorum, yılın yarısını kampta geçiriyorlar. Sevdiği, ailesi, işte annesi, babası, sevgilisi, herkes uzakta. Ve sürekli aynı insanlar. Bir de üstüne pandemi olunca tek başına kalmak zorunda kaldı herkes odalarda. O da iyice yalnızlaştırdı. Mesela bazı planlar şey... Ahmet'in kendi kendine şarkı söyleme planı var bir tane. O, evet. Biz yokuz odada. O kendi çekiyor onu.
Ahmet hani... ne kadar uygun bir insan değil mi bu iş için?
Hani öyleydi yani. Tek bir odaya bile giremiyorduk zaten gibi. Hı-hı. Bizim için de çekim açısından da çok zor bir süreçti o. Pandemi de zorladı.
Fakat alıştılar çok... diyordun.
Alıştılar.
Alıştıktan sonra da artık kendi işlerini büyük bir rahatlıkla, yani doğallıkla da ortaya koymaya başladıklarını varsayıyorum seyrettiğim küçücük öyle, bölümden.
Öyle. Yani. Öyle oldu. Yani çok böyle bir şey oldu. Takımdan gibi hissettirdiler bize. O kadar yakınlaştık yani.
Evet.
Son derece samimi yani konuşmalar filan. İçten ve kalpten gelen... Çok çarpıcı yani.
Film gösteriminden sonra İstanbul Film Festivali'nde gösterildi. Ondan sonra ekiple beraber böyle bir seyirciler arasında konuşma oldu. Orada sporculara da soruldu aslında. Siz nasıl hissettiniz? Yani bir kamera var gibi kusursuz olmaya, mükemmel olmaya çalıştınız mı? Çünkü sonuçta gözetleniyorsunuz. Yani onun bir etkisi oldu mu sizde?
Ne kamerası dediler değil mi?
Aynen. Aynen öyle dediler. Ferhat da Ahmet de oradaydı. İkisi de gerçekten yokmuş gibi. Zaten jimnastik de birazcık öyle bir spor ki çok mükemmel ve kusursuz olması gereken. Peki bu sizi etkiledi mi? Sporcuların mükemmel... İpek. mükemmele ulaşmaya çalışması, o kusursuzluğu sürekli yaşamaya çalışmaları belgesel ekibini etkileyen bir tarafı oldum bunu.
Ya biz aslında sürekli bir şeyi deneyimliyorduk. Yani onların hayatında ne olduğunu keşfetme süreci yaşadık aslında. Sonuçta jimnastik filmi daha önce de çekmiştik. Dolayısıyla jimnastik yakın olduğumuz bir spordu. Ama bu sefer çok fazla içine girdik ve çok fazla zaman geçirdik. Dolayısıyla mesela bir hareketi işte hayatın boyunca 100.000 kere tekrarladığında hani senin bünyende nasıl bir etki yaratıyor onu da gözlemleme fırsatı bulduk. Biz bazı işte rutinleri belki biz de 300 kere çektik yani hani dolayısıyla ne yapacağını biliyoruz, nerede hata yapabileceğini biliyoruz, çok fazla öğrendik bunu ve şey çok enteresan bir şey tabii. Şimdi düşünün, 8 yaşında bir şey öğreniyorsunuz ve bunu işte 12 yaşında da yapmaya devam ediyorsunuz, 15 yaşında da yapmaya devam ediyorsunuz, aslında aynı hareketi yapıyorsunuz, önce onu mükemmelleştirmeye çalışıyorsunuz çünkü jimnastik böyle en ince detaylarda aslında puan kaybettiğiniz bir yarışma türü, ondan sonra böyle mükemmelleştirdikten sonra da bunu korumaya çalışıyorsunuz ve o kas hafızası öyle bir şey ki hani azıcık bıraksanız 3-4 gün o hareketi tekrarlamasınız birkaç ay daha vermeniz lazım tekrardan bir önceki seviyeye getirmek için. Çok zor bir spor, çok evet, garip bir spor.
Çok sert.
Bir yandan çok sert bir spor. Yani biz böyle dışarıdan çok estetik işte uçan böyle heykel gibi bir yere inen insanlar görüyoruz ama aslında bam diye böyle düşen bir canlı, böyle ikinci kattan aşağı atlıyormuş gibi bir etkiyle düşen bir canlı. Dolayısıyla herkesin böyle birinin dizi 55 yaşında, öbürkünün omuzu 63 yaşında falan çıkıyor. Hani doktora gidip ölçündüğünde hani şey gibi, böyle hayatlarının yarısı antrenmanda, yarısı da revirde geçiyor. Bir yerlerini sararak falan geçiyor. Dolayısıyla tabii her seferinde bize bir yeni bir keşif alanı sağlıyordu. Sürekli biz de bir şeyler öğreniyorduk. Hı hı. O yüzden güzel bir deneyimdi bence. Evet,
Türkiye'de yani jimnastik alanında çok başarılı olmuş. Ta Ruhi Sarar döneminden bir şey var galiba. Hı hı. Başta ilk yarışmalarda. Ondan sonra da pek sözü edilen bir şey değildi. Ama şimdi filmden de izlenimler alınca insan çok ilerlemiş olduğunu, Türkiye'nin de bu konuda büyük bir ilerleme, hamle içinde olduğunu da düşündürüyor yani.
Evet, yani 2024 Paris için gerçekten jimnastik takımıyla bireysel olarak da sporculardan beklenti yüksek, ama bu kesinlikle bir baskı yapmasın. çünkü onları izlemek bile o kadar keyifli ki. Ahmet şey diyor belgeselde, o kadar yapılmadım ki, nasıl yapılmadığını çok iyi biliyorum. Bu sefer yapmak istiyorum ve ben Ahmet'i o kadar iyi anlıyorum ki. Yani Ahmet, ben de o kadar çok yapamadım ki. Ben de yani bu sefer yapmak istiyorum dediğim çok fazla an yaşadım. Belgeselde o şeyle karşılaşınca böyle neredeyse bir ay olacak belgeseli izleyeli belki. Hayattan çok fazla şey bulmaya başladınız. Belki de benim dönemim bu belgeseli çok müsait bir dönemdi. Umarım Paris Olimpiyatları'nda Ahmet'te ben de yapmış oluruz. Bittiğinde. Adem Asil de şeydi, 10 saniye. Yani 10 saniye sonra ya olimpiyat şampiyonusunuz ya da değilsiniz, bitti. Yani onları o kadar böyle güzel kesitlerle yakalamışsınız ki, ve jimnastikçiler de bu doneleri o kadar güzel vermişler ki, yani genelde sporcuların çok fazla konuşamadığı ile ilgili böyle bir şey vardır, ama onlar da bir belgesele nasıl katkı, yani bu sonuçta bir arşiv, yani bir spor tarihine bir arşiv ve hafıza bırakıyorsunuz. Yani. Onun bilincinde olarak da bence biraz hareket etmişler. İzmir'de öyle bir pandemide böyle bir süreç yaşanması vesaire. Ve Paris için bence onları çok yüreklendiren bir iş olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle bir belgeselin.
İnşallah olmuştur.
Burada Adem o şeyi yaşadı olimpiyatta. Yani ilk hakkında atlama masasında çok çok iyi bir puan aldı. Ve bir puana yakın bir öndeydi ki, bir puan jimnastikte inanılmaz bir puan. Ve ikincisinde hani sadece doğru düzgün inse ve çok daha basit bir hareket yapsa altın madalya alacaktı.
Bizi kalpler nasıl kırıldı orada bizim, biz mahvolduk ekran başında.
Biz de düştü ve tam o 10 saniyede o altın madalyayı işte 7. mi oldu, 6. mi oldu tam hatırlayamıyorum şu anda. Çünkü çok böyle hani inanılmaz ince hatayla her şeyi kaybedebildiğiniz bir spor. Ve o dediği şeyi filmde tam olarak yaşadı yani.
Evet. Yani bu arada Adem Asil de gerçekten bireysel de hem de takım anlamında yakın bir zamanda Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Avrupa üçüncülüğü var.
Avrupa şampiyonluğu da var.
Daha önce Avrupa şampiyonu oldu ve dünya şampiyonu. Evet. Filmden sonra dünya ve Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Ama
evet. Ve Adem aslında Mısırlı. Mısır'dan gelen bir sporcu. Ve orada da filmde bununla ilgili çok güzel detaylar var. Dünya şampiyonluğu da var Adem'in. Yani orada başaramazsının aslında çok somut bir karşılığı Adem. Diğer sporcular da tabii öyle ama Adem biraz daha...
Adem Mısırlı, öyle mi? Yani evet. Göçmen.
Evet, göçmen bir sporcu.
O yarıyor çok ona ilginç. Pandemi mesela. Yani evet. 2000 öyle oldu ama.
Evet. Çok
2000
ilginç.
O sevindi.
2017'de o Türkiye'ye gelmişti ve 4 sene geçmesi gerekiyordu normalde Türkiye adına yarışması için. Eğer 2020'de olsaydı olimpiyat oyunları yarışamayacaktı.
Evet, olimpiyatlarda bir de böyle bir grup da oluyor değil mi? Göçmenler, yani hiçbir devletin vatandaşlığına sahip olmayanlardan.
Evet, mülteci sporcular.
Evet. Ama Adem öyle değil tabii. Adem
tabii Türkiye'de. Şey için söyleyeyim. Geçtiğimiz bir önceki olimpiyat döneminde biraz Alp Ulaga ile birlikte konuşuyorduk. Hatta tutabildiğimiz, daha böyle seyirci takip edebileceğimiz bir grup da var falan, diye. Çünkü o başlı başına da bir hikaye. Evet. Hatta sanırım bu mesele sinemada da en son Yüzücüler diye bir film vardı mesela. Suriyeli iki genç kızın Türkiye'ye geliyor, kaçıyorlar savaştan, iç savaştan kaçıyorlar. Daha sonra da işte olimpiyata falan hazırlanıyorlar. Onların hikayesi film olmuştu. Böyle bir ilgi var şeyde de.
Yani olimpiyat aslında öyle bir organizasyon ki çoğu diğer alanı da besleyen ve diğer alanlarda da çıktısı çok fazla olan sinemada, müzikte, işte birçok yeni medya kanalında bunun çok fazla şey olabiliyor, çıktısı olabiliyor ve somut bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Paris Olimpiyatları pandemiden sonra gerçekleşecek ilk olimpiyat olacağı için de biraz daha fazla ilgi odaklı oraya. Türkiye için de önemli bir organizasyon olacak. Hem 100. yıl, Türkiye'nin 100. katılım yılı, hem voleybol ekibinden, takımından çok büyük bir başarı bekleniyor. Jimnastikçilerden çok büyük bir başarı bekliyor. Bu sene Türkiye biraz fazla madalya bekliyor. Umarım gerçekten güzel bir olimpiyat süreci olur. Biz de radyoda spor gündeminde bunu takip edeceğiz.
Peki bir de şeyi soralım, bir sürede bitmek üzere. Yani bir iki dakikamız kalmışken, yani film şimdi festivalde gösterime giriyor.
Evet.
Ve ödül de alması mümkün mü?
Girdi bitti, izledik. ama şey, Altın Portakal'da finalist olarak yarıştı diyebiliyorum ben.
Yarışamadı çünkü yarışamadı. Portakal iptal oldu.
Bizim bir sinem.
Ama vizyona giriyoruz, evet. 17 Mayıs haftasında.
17 Mayıs'ta. 17 Mayıs'ta vizyon, evet.
Evet.
Bunu hararetle tavsiye edebiliriz yani, çünkü çok dramatik boyutları da olan bir, görebildiğim kadarıyla kısa ön gösterimden edindiğim izlenim öyle yani.
Yani Paribu senaristlerle yaptığımız hani bir anlaşma ile 29 şehirde 17 Mayıs'ta vizyona giriyor ve 19 Mayıs haftası olduğu için de aslında tüm öğrencilere bedava olacak ve aynı zamanda bir de Mısır hediyeli olacak. Hatta
team.paribu.com'dan
girerek, evet, sipariş de yapabiliyorsunuz. Yani 20 kişiden fazla öğrenci gitmeye karar verirse herhangi bir yerde sinemacılar bize salon açıyor.
Evet.
Olduğu şehirlerde tabii, bu 29 şehirde. Dolayısıyla aslında hani seyirciyle buluşması açısından 19 Mayıs haftası bir şans.
Patlamış mısır yiyerek de seyredebileceğiz.
Evet, yani evet. Sinema keyfi yaşamalarını isteriz tüm öğrencilerin.
Çünkü sosyal farkındalık tarafı da var aslında sinemanın. Hem spora dair bir sosyal farkındalığı söz ediyoruz. Hem jimnastiğe, hem bireysel sporculara karşı Ferhat'ın, Nazlı'nın, Göksu'nun, Ahmet'in nasıl süreçlerden geçip onları tanımaya yönelik de aslında hem işin tekniğini görebileceğiniz, hem ülkede neler olduğuna dair bir şeyler görebileceğiniz, olimpiyat süreci nasıl gerçekleşiyor ona dair bir şeyler izleyeceğiniz bir belgesel oldu bu Ömer Bey.
Evet, yani biz de bu sayende öğrenmiş olduk. Ben takip edememiştim, kendi payıma söyleyeyim. Evet, İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'la çok, benim kendi payıma söylersem, yararlandığım bir mülakat oldu doğrusu. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz. Eclipse 17 Mayıs'ta sinemalarda. Ben 3. defa izleyeceğim. Bir gün sizle de gideriz Ömer Bey.
Tamam.
Tamam, anlaşalım, gidelim sizi izleyelim. Özeş.
Ben Nadia Comaneci'de kaldım da.
Herkes Nadia Comaneci'de kaldı ama burada kalacağınız detaylar da var. Spor gündemi olarak bir sinema günü yapabiliriz.
Harika.
Tamamdır. Harika. Haftaya görüşmek üzere o zaman.
Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz
geldiğiniz için. Teşekkür ederiz.